Ayrım 45.
İtalya örneği. İtalya'da yaşananlar bütün dünyada heyecanla izlenmiştir. Bu ülkedeki temizeller, manipülite, eyleminin başladığı tarih 17-2-1992'dir. 17 Şubat günü Sosyalist Parti'nin orta boy bir yöneticisi olan Mario Chiesa'nın eşi, tuttuğu evin kirasını ve nafakayı ödemeyen kocasının rüşvet yediğini Milano savcılığına duyurdu. Öğrenciliğinde park bekçiliği, garsonluk, işçilik yapan 42 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Di Pietro, şirketinin yöneticisi Magni'yi kullanarak Chiesa'yı önce numaraları belirlenen 7 milyon lirayı rüşvet alırken suçüstü yakalattı. Chiesa'nın bilgisayarında aralarında ünlü politikacıların da bulunduğu 7000 adet rüşvet zincirinin halkaları olarak görülüyordu. Di Pietro o anda ellerini rüşvetler, yolsuzluklar kovanına soktuğunu gördü. Çünkü rakamlar astronomik miktarlara ulaşıyordu ve Chiesa aldığı rüşvetleri Milano Belediye Başkanı Pilateri'ye parti adına veriyordu. Pilateri ise Sosyalist Parti Genel Sekreteri Craxi'nin kayınbabasıydı. Zira Chiesa aldığı rüşvetleri Craxi'nin banka hesabına yatırdığını söylüyordu. Yargıçlar, savcılar Di Pietro, Colombo, Barelli ve D'Ambrosio'lar Ağustos 1993'e değin 2400 kişi hakkında yolsuzluk davaları açtılar. Bunlardan aralarında AS Roma Kulübü Başkanı Chiaro Pico'nun da bulunduğu 1400 kişi tutuklanmıştır. 344 davada siyasetçiler hakkında açılmıştır. Eski Başbakan ve Sosyalist Parti Genel Sekreteri Craxi için açılan dava 16'ya ulaşmıştır. 5 eski başbakan, aralarında Amato hükümetinin Adalet Bakanı Martelli, Sağlık Bakanı De Lorenzo, Maliye Bakanları Goya ve Reviglio, Tarım Bakanı Fontana'nın da bulunduğu 30 bakan, Liberal Parti Genel Başkanı Altissimo ve yardımcısı Bastianini, parlamentonun dörtte birini oluşturan 40 senatör, 150 milletvekili hakkında dava açılmıştır. Ortaya çıkan gerçekler çok şaşırtıcı olmuştur. İlaç stoklarından tiyatrolara, ihalelere dek yolsuzluğun girmediği kurum kalmamış, rüşvetler koalisyondaki ağırlık ve oy oranına göre üleşilmiştir. Lottizasyon. Kitler sağılmış, parti adına çalışanların %60'ı kendi kişisel hesaplarının ardına düşmüştür. Olivetti'nin patronu Carlo da Benedetti, PTT'ye kendi iletişim kuruluşunu satabilmek için rüşvet verdiğini söylemiştir. Craxi'nin aldığı rüşvet 525 milyar Türk lirası tutarındadır. Başbakan yardımcısı Martelli ve Dışişleri Bakanı Michelis de rüşvetin içindedir. Koalisyonun Hristiyan Demokrat kanadı ise hem rüşvete ve hem de mafyaya bulaşmıştır. 33 kez bakanlık, 7 kez başbakanlık yapan Andreotti hakkında adam öldürmeye azmettirme ve mafyaya suç işleme eylemlerinden dava açılmıştır. Andreotti kendisini öldürmeye kalkışmıştır. Bu kirlenme nedeniyle partinin adı Temmuz 1993'te İtalyan Halk Partisi diye değiştirilmiştir. Bu arada iki iş adamı kendini öldürmüştür. Eni kömür ve enerji işletmesi skandalı nedeniyle bu partinin eski genel sekreteri Forlani ile Maliye Bakanı Gagliari, Palermo'lu iş adamı Magro'nun ve Agnelli de Benedetti, Berlusconi ile birlikte çizmenin ilk dört zenginlerinden biri olan Gardini'nin ölümü toplumu şaşırtmıştır. Kimya sanayicisi Gardini Eni'yi ele geçirmek için en astronomik rüşveti vermiştir. Eni bütün rüşvetlerin odağı olmuştur ve 300 milyar lira rüşvet iki partiye eşit dağıtılmıştır. Bu arada Cumhuriyet Savcısı Di Pietro işi hızlandırmış, iş adamlarına yönelmiştir. Politikacıların çoğunun dokunulmazlığı iş adamlarında yoktu. Çünkü tutuklama önlemi iş adamlarını konuşmaya itmiştir. 800 iş adamı konuşmuş, Fiat, Olivetti, Fininvest ki Berlusconi'ye aittir gibi büyük kuruluşlar yer almıştır. De Benedetti 1989-1991 arasında ihaleler nedeniyle 9 milyar lira dağıtmıştır. Bu arada Gardini, hiç kimse suçsuz değil, herkes sistemden sorumlu diyerek kendini öldürmüştür. Kuşkusuz İtalya'nın ve İtalyan sanayinin saygınlığı bu olaylar nedeniyle çok örselenmiştir. Tekstil patronu Luciana Benetton, şu durumumuza bakınız, Latin Amerika'nın muz cumhuriyetlerinden daha kötüyüz. Yolsuzluk ve mafya batağında çırpınıyoruz diyerek kazaklarından Made in Italy etiketlerini kaldırmış, Made in Europa etiketini koymuştur. İtalya'da kurumlaşan bu yolsuzluğun üstesinden yargı gelmiştir. Böylece bağımsız yargının önemi bir kez daha kanıtlanmıştır. Devlet yönetiminde temizlik için dünyada yargıçlar dönemi politikada arındırıcı yargıçlar çağı başlamıştır. Bakır çağlar, Türkiye'de Di Pietro'lar üretmek çok zor. Yeni yüzyıl 26-12-1996. Bir ara İtalya'da soruşturmanın gizli yürütülmesi, gözaltı ve tutuklama sürelerinin uzatılması, söz gelimi Milano'da 850 kişiden 315'inin süreleri uzatılmamış, 11'inin uzatılmıştır. ENİ Genel Müdürü Gagliardi'nin 134 gün süren gözaltı ve tutukluluk yaşamının 20 Ağustos 1992'de kendini çorapla boğarak öldürmesiyle sona ermesi ve ailesine yazdığı mektupta Cumhuriyet savcılarını 45 gün anlatımını almadan tutmakla suçlaması. Tarım işletmesi Feruzzi'nin yöneticisi Gardini'nin eski yardımcısınca suçlanması üzerine anlatımı alınmadan kendini tabancasıyla öldürenlerin ikiye yükselmesi, bir ara İtalya'da Cumhuriyet savcıları terörünün estirildiği sanısını uyandırmışsa da bu kalıcı olmamıştır. Yolsuzluklar ayrıktır, güzel örnekler de var. Düş kırıklığına gerek yok. Suç işleme kural değil, kural dışıdır, istisnadır. Her ülkenin tarihinde parlak örnekler de vardır. Rüşveti, yolsuzluğu hiçbir halk icat etmemiştir. Devletin bulunduğu her yerde vardır. Orhun yazıtlarında rüşvet nedeniyle verilen armağana agı denmiş. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lugat-i Türk'ünde orunç rüşvet sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. Ama bu her devlet yetkilisinin rüşvet aldığı anlamına elbette gelmez. Bu nedenle rüşvetin yolsuzluğun ayrıklığını gözeterek çok uyanık olmak, ivedi yargılardan kaçınmak gerekir. Şu olay ders vericidir. Eski diplomatlardan Kütahya Milletvekili Maliye Bakanı Ahmet Ferit Tek hakkında 4 Ermeni'ye İstanbul'a dönüş izni vermesi nedeniyle soruşturma açılır. İçişleri Komisyonu'na göre bakanın cezai değil, siyasal sorumluluğu vardır bu olayda. Ferit Bey 18 Şubat 1925'te meclise şöyle konuşur. Efendiler, devlet işinde memleketi idareye memur ettiğiniz adamların namusları bir servet-i milliyedir. Bunları muhafaza ediniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Oturum Tutanakları Cilt 4 Sayfa 503. Elbette bu sorunun bir yüzüdür. Ülke yönetimini her yönden yeterli ve yetenekli insanlara vermek ise bir hünerdir. Öbür yüzünde de bu vardır. Yüce Atatürk söylevinde bunu şöyle dile getirmektedir. Efendiler, bu vesileyle muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, sinesinde yetişerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevheri asliyi çok iyi tahlil etmek, dikkatinden bir an feragat etmesin. Nutuk 1952, 2, sayfa 607. Parlak örnekler hep bu soylu kanlar, vicdanlar sayesinde sergilenmiştir. Atatürk, Paris'teki büyükelçi Münir Ertegün'den René Grusse'nin iki ciltlik Uzak Doğu Tarihi adlı yapıtını göndermesini ister. Elçi kitabı gönderir ve tutarı olan 571,80 franklık faturayı da ödenmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na yollar. Bunu öğrenen Atatürk, Dışişleri Bakanlığı'ndan faturayı hemen aldırıp parayı kendisi öder. Bir başka örnek de İnönü'den. Başbakan bir akşam Atatürk'ün yanına gelir, çok sinirlidir. Atatürk anlar ve ne olduğunu sorar. Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında hesaplar yapılmış, ancak 40 paranın yani bir kuruşun oynadığı görülmüş. Uzun araştırmalardan sonra bunun yanlış yazımdan kaynaklandığı anlaşılmış ve Başbakan İnönü rahatlamış. Ancak bu sırada çok yorulmuş, üzülmüş. Atatürk, demek mesele bu. 40 paranın hesabı seni bu kadar yorup üzdü. Haklısın. 40 para günün birinde 40 lira. 40 lira da 400 lira olur demiş. Yıllarca elçilik Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey, Berlin'de askeri akademiyi bitirir. Ve kardeşi Ali Nuri Bey ile birlikte Kaiser Wilhelm'in hassa alayına girer. İyi Hakkı Bey'in Almanca yazdığı bir yapıt çok beğenilir ve ödüle hak kazanır. Durumu öğrenen Sadrazam Tevfik Paşa oğluna yazdığı 9 Mart 1914 tarihli mektubunda yazılan yapıtın iyi karşılanması onuruyla yetinmesini, bir Osmanlı subayının yabancı bir hükümetten ne adla olursa olsun para almasının onur kırıcı olduğunu bildirir. Alman Başbakanı Helmut Kohl'ün oğlu ve eşi İtalya'da bir kaza geçirir. Kohl, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait küçük bir uçakla Milano'ya gider. Bir süre sonra Kohl'e Hava Kuvvetleri'nden 72 bin marklık bir fatura gelir. Başbakan faturayı yüksek bulur ve özel firmalara ücreti sorar. Yanıt 15 bin marktır. Durumu Hava Kuvvetleri'nden sorar. Komutanlık devlet adamlarına sunulan hizmet nedeniyle kimi önlemler alındığından fiyatın fazla çıktığını bildirir. Başbakan parayı hemen öder. Bir başka örnek de İsveç'ten. İsveç Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Mona Sahlin bir dükkandan çocuk bezi ve birkaç çikolata alır. Ancak yanında özel kartı ya da para çantası yoktur. Zorunlu olarak devletin verdiği resmi kredi kartını kullanır. Ertesi günde parayı hemen öder. Bu masum olayı bir gazeteci kamuoyuna duyurunca kıyamet kopar. Kamuoyuna göre böyle birine güvenilemez. Çünkü ahlaki değerleri yıkmıştır. Geleceğin başbakan adayı Bayan Sahlin'in yatları, yalıları, hamamları, arazileri, arsaları, yazlıkları, Amerika'da otelleri yoktur. Örtülü ödeneği de kullanmamıştır ama bir kez kendisine olan güveni sarsmıştır. Bayan Sahlin'in politik yaşamının noktalanması için yetmiştir bu olay. Elbette bu örnekleri de çoğaltmak olanaklıdır. Yolsuzluklar çağında mıyız? Ne var ki bir İtalyan uzmanın 1960'larda söylediği şu sözler 1990'larda temizeller eylemiyle kanıtlanmıştır. Eskiden mafya yalnızca Güney İtalya'da ve Sicilya'da kırsal kesimde yol kesen, kentlerde kimi iş yerlerinden haraç alan suçlu örgütlerinden ibaretti. Oysa günümüzde mafya siyasal partilerdedir, parlamentodadır, hükümettedir, devleti ele geçirmiştir. Bu yüzden de mafyayla savaşmak hemen hemen olanaksızlaşmıştır. Çünkü mafya ile savaşacak güçler mafyalaşmıştır. Temiz eller sonrası 1994'te tekstilci Luciana Benetton'un ve reklamcı Oliviero Toscani'nin sağ kolu Paola Lanti, halkın yığınların utanmazlığı. 2. Kinismo di Massa adlı bir yapıt yazdı. Lanti bir düşünür değil, iş dünyasının iç yüzünü bilen bir gözlemcidir. İş dünyasındaki ahlak değerlerinin çöküşünü, kurnazlıkla uyanıklığın, köşe dönmeciliğin nedenlerini sorguladı. Duyarsızlık, acımasızlık, insafsızlık, bahanecilik ve cüretkarlığın temsilcilikle at başı gittiği bu utanmazlık düzeninde yükselen uygitsinci, çanta taşıyıcı, ona buna dirsek atarak kendine yer açan ikiyüzlülerin, yalancıların portrelerini çizdi. Bir yazarımız da buna başarılı bir ad buldu. Yersen Ahlakı, Yersen Düzeni. Nilgün Cerrahoğlu, Yersen Ahlakı, Yersen Düzeni. Sabah 13.11.1994. Mis yüzyılımızın ortalarında bu suç patlamasını demokrasinin yapısal hastalığı olarak görmüştür. Gerçi Durkheim belli oranda suçlusu olmayan toplumunda hasta olduğunu söylüyordu. Maria Magdalena'ya ilk taşı atacak günahsız birini bulamamıştı İsa. Ama görünen o ki çağımızda bu oran çok aşılmıştır. Bilinenler gizlenenlerin bir bölümüdür. Çünkü yolsuzluklarda karanlık sayı her zaman büyüktür. Avrupa Konseyi üyesi 32 devletin adalet bakanlarının 1990'lı yıllarda Malta'da yaptıkları toplantıda konulan tanı bunu kanıtlamaktadır. Çağımızın hastalığı yolsuzluklardır. Peter Egen, Dünya Bankası'nda Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle ilişkilerden sorumludur ve bu ülkelerdeki yolsuzlukların boyutunu yakından bilmektedir. 1990'larda yolsuzlukların değişik ülkelerin iş adamlarını, politikacılarını, uzmanlarını bir araya toplar ve yolsuzluklarla nasıl savaşılacağının tartışmasını başlatır. 1993'te Berlin'de Uluslararası Saydamlık Örgütü, Transparency International kurulur. Amaç her ülkede yolsuzluklarla savaşım örgütlerinin kurulmasını sağlamak ve çeşitli ülkelerdeki yolsuzlukları izleyerek bir uluslararası yıllık düzenlemek. 1992-1994 yıllarına ait yıllığa göre 41 ülkede inceleme yapılmıştır. Yolsuzluk olayının en az rastlandığı ülkeler sırasıyla Yeni Zelanda, Danimarka, Singapur, ABD bu sıralamada 15, Hong Kong 16, Fransa 17.'dir. Türkiye 29.'dur. En çok yolsuzluk yapılan ülkeler sıralamasında ise başta Endonezya gelmekte, onu Çin, Pakistan izlemektedir. Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri 13'tür ve hiç de parlak değildir. Sanırım 1995 ve 1996 yıllarında Türkiye'nin yeri daha da kötüleşmiştir. Çünkü devletin bekçiliğine soyunan kimse kalmamıştır. Çağımızda yaşanan olayları yolsuzluk olarak nitelendirmek kanımca yetersizdir. Yaşanan olgu çürümedir. Rüşvet, zimmet, yiyicilik gibi yolsuzlukların yanı sıra siyasal partilerin iktidara gelince yandaşlarını kayırmaları, üst düzey bürokratlarının siyasal korumacılık, patronaj eğilimleri, akraba ve dost kayırmacılığı, nepotizm ve kronizm, yeniden seçilme kaygısıyla devlet olanaklarını seçim bölgelerine aktarmacılık, bürokrasi ve iktidarı kendi çıkarları için etkilemecilik, lobicilik, devletin yarattığı yapay ekonomik aktarmaları elde etmek, rant kollamacılığı, kamusal sırları içeren bilgileri, belgeleri sızdırma ve buna dayalı vurgunculuk, yandaşlarının gönlünü yapma ve söz veriler ve yalanlarla siyasal manipülasyon. Kurumlaşan bu çürümenin politik kleptokrasinin dışa vuran göstergeleridir. C.C.Aktan, Siyasal Yozlaşma ve Kleptokrasi, Cumhuriyet, 23.6.1993. Fuzuli'nin selam verdim rüşvet değildir deyu almadılar ve Ziya Paşa'nın milyonla çalan mesnedi İzzet'te şerefnaz. Birkaç kuruşu mürtekibin cayı kürektir mısralarını Ali Yüce'nin dürüstlüğü ayrık bir olgu gibi gösteren şiiri tamamlıyor. Çamaşır yıkar gibi sıcak su ve sabunla yıkadım namus sözcüğünü, kaynattım fokur fokur, bana mısın demedi, günlerce tokaçladım çıkmadı kirleri. Çöl ve yeşil alan ilişkisinde gözleme dayanan bir yasa vardır. Eğer yeşil alan büyükse onun potansiyeli çölü yeşertir. Çöl büyükse onun iklim potansiyeli yeşili öldürür. Toplumda namuslularla namussuzlar çarpışmasında da bence bu ilişki vardır. İşte Calvino'nun kısa öyküsü, bu ilişkinin öyküsüdür. Italo Calvino, Karakoyun adlı öyküsünde bir toplumda yasa dışılık, yolsuzluk kurumsallaşmışsa, kimsenin kimseden hesap soramayacağını başarıyla anlatır. Öykü elbette bir kurgudur. Herkesin hırsız olduğu, birbirlerini soyduğu uyumlu bir ülke tasarımlamıştır yazar. Günün birinde dürüst bir adam gelir ve onun dürüstlüğü bu uyumu ve düzeni alt üst eder. Çünkü herkes geceleyin birbirinin evini soymakta ve ertesi gününü güvenceye bağlamaktadır. Ancak dürüst adamın soyması gereken ev soyulmadığı için öbürlerine göre zenginleşir. Evleri soyulmayanlar zenginleştiklerini görünce çalmak istemezler. Dürüst adamın evini soymaya gelenler ise elleri boş döndükleri için yoksullaşırlar. Zenginler yoksulların en yoksullarına mallarını korumaları için para verir. Böylece kolluk güçleri kurulur, cezaevleri açılır. Sonuçta zenginler, yoksullar ve de biraz hırsız kalır geride. Dürüst adam ise açlıktan ölmüştür. Adam Sanat 1994 Taksim 8 sayfa 24-25. Çünkü böyle bir ortamda yaşamak isteyenler araziye uymak zorundadırlar eğer açlıktan ölmek istemiyorlarsa. Calvino kimi uçlarını veriyor ama şimdi yolsuzlukların nedenlerini bilimsel temele oturtmaya çalışalım. Toplumun değer yargıları. Yolsuzlukların elbette nedenleri pek çok. İlkin Türk toplumu yolsuzlukları özendiren bir ahlak anlayışına sahip. Balığın baştan koktuğu, devlet malının deniz, yemeğinin domuz sayıldığı, bal tutanın parmağını yaladığı, gemisini kurtaranın kaptan olduğu bir toplum. Bu ilgilişli ortamda bir üst yönetici, devlet uğruna kurşun atan da, kurşun yiyen de bizim için saygıyla anılır. Onlar bizim için şereflidir derse, o devletin görevlisinin adam öldürmesine şaşmamak gerekir. Bir başkası benim memurum işini bilir ya da ne olmuş yani verdiysem ben verdim derse yolsuzluklar çoğalır. Şiddet ve yolsuzluk kültürünün böylesine özendirildiği, sorumluların bu denli yolsuzluk, yasasızlık taşıyıcısı işlevini üstlendikleri bir toplumda, Bahriye vekili topçu ihsanların çoğalmasına ve bunun olağanlaşmasına şaşıran yazara bindiği araba sürücüsünün, "Normal bey, adam oraya gelmiş çalmaz mı?" demesine neden şaşıyoruz ki? B.C.Anday, Köyde Geçen Aylar, Cumhuriyet, 21.10.1996. Demek toplumumuz yalnızca belleksiz değil, duyarsız da. Onu bu duruma getiren de gene biziz. Çünkü suç işleyenin karlı çıktığı bir toplumda duyarsızlık bulaşıcı bir hastalıktır. Devletlilerin yukarıdaki sözleri, T.C. yasasının 312. maddesine giren tipik eylemlerdir. Kovuşturuluyor mu? Hayır. Eğer kamuoyu her tür çapsızlığa, yozlaşmaya, yolsuzluğa, çürümeye tepkisiz ve seyirci ise o toplumun ahlakı doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Ölçütlerinde dokunacaktır. Böyle bir toplumda eski bir bakanın vergi kaçırmakla övünmesini, bir iş adamının kazıkladıysam devleti kazıkladım, ne var bunda demesini yadırgamamak gerekir. Bu insanların yüksek sesle kınanması bizi aldatmasın. Böylelerine karşı bilinç altında gizlenen bir hayranlık duygusu toplumda yaygınlaşmıştır. Öfkelenenler ise aynı fırsatı yakalayamamanın, kahredici beceriksizliklerinin öcünü alamamanın hıncından mı öfkeleniyorlar, yoksa dürüst toplum özleminden mi? Bu bile belli değil. Toplumda boy veren bu yeni ahlakın ahlaksızlığını nasıl özetlemeli? Evet, çürümede herkes birleşiyor. Öyle ki mafya liderleri bile ahlak dersleri veriyor timsah gözyaşlarıyla. Yolsuzluk dolarlaştıkça toplumda ilgisizlik artıyor. Yakında ondan da vazgeçilecek. Yolsuzluğu küçük memur karısına ilaç, kolye almak için yapmışsa önemsiz. İlle de yukarı katlarda ve büyük olacak. Manipülasyon ahlak kuralı olmuş. Toplum roman bile okumuyor, okuma özürlü. Yaşanan serüveni medyada seyrediyor. Seyrettikçe de yüzeyselleşiyor. Derinlere inmediğinden gelişemiyor, tıkanıyor, kilitleniyor toplum. Köşe dönmecilik üretmenin, kurnazlık çalışmanın, bencil bilecilik bireyselciliğin, duygusal yaklaşım duyarlılığın, slogancılık düşüncenin, düşünme yetisinin, başıbozukluk ve karmaşa özgürlüğün, aktarmacılık ve şarlatanlık bilimin, silah ve zorbalık hukukun, ana malcı sınıfın tek yanlılığı çoğulculuğun yerini almış. Ve bu sınıf, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır ilkesince çürümeye durmuş. Çünkü kullandığı teknikleri özenle rafineleştirmiş. Referanslarını bencil ahlaka yapıyor. Zenginler demokrasisi, Pluto demokrasi, duverger. Sağlıksız dev kentlere, megapollere itilen iş gücünü dileyince manipüle ediyor. Toplumsal doku ve de örgü bozulmuş. Çünkü onu kirli eller dokuyor ve örüyor. Kara servet bu koşullarda oluşuyor, yolunu buluyor. Yolluluk mu bu, yolsuzluk mu diye soruyor bir yazar, Enis Batur. Sülük insanların soy kütüğünde kimler yok ki? Sadrazam Sokullu'dan bu yana. Şimdilerde kilit noktadakiler banka tahsildarlarıdır. Peki ya yönetenler ne yapıyorlar? Onu hiç sormayın. Yönetenlerin aralarındaki savaşım, öğrenmek, üretmek, katkıda bulunmak yarışı yerine sen çok yedin biraz da ben yiyeyim kavgasına dönüşmüş. Yer altındaki bu alan paylaşımı kavgası kendi iç yasalarına ve güvene göre yürütülmezse ve bu yüzden dışa yansırsa kamuoyu ancak o zaman yağmayı önleyebiliyor. İletişim araçları bunları bir cinayet, serüven romanıymış gibi sunuyor ve sıradan insanın yönetime, rejime inancı sarsılıyor. Anonizm başlıyor, özveriden uzaklaşıyor. Ailesine bağlı ve inançlı, topluma karşı ise bencil ve ürkek biri oluyor. Düzende enflasyon koşutunda ekonominin %50'si rant ve yazım dışı ekonomi ise üretime dayanamadığı için köşeyi dönme ahlakı elbette kamçılanır. Bu yolsuzluğa altyapılık eden bir ahlak anlayışının kurumlaşmasıdır. O nedenle temiz toplum amacını rüşvetle yolsuzlukla sınırlayamayız. Bunlar neden değil sonuçtur. Toplum şunu iyi algılamalıdır. İnsan olmaklık bireysel değil, toplumsal bir olgudur. Çünkü dayanışma ahlakı gereğince toplumun her bireyi ötekilerin insanca yaşamasından sorumludur. Ama bir toplumda iş bilenin kılıç kuşananın mantığı egemense, daha önce belirttiğim gibi köşeyi bir çırpıda beceriyle dönenleri kınamak şöyle dursun, bilinçaltında hayranlık, imrenme varsa, beceremeyen namuslular kalkamadığından oturuyor diye küçümseniyorsa,